Ayrım 21.
Tipik davranışları. İnsanları kendilerine bağlamak için dramatize edici ifade tarzları kullanırlar. Renkli bir iletişim içindedirler. İstediklerini elde edemezlerse kendilerine haksızlık yapıldığına inanırlar. İkna etmek ya da intikam almak için sinir krizlerine girerler. Engellenmeye toleransları çok düşüktür ve ağlama, saldırma krizlerine girip intihar girişimlerinde bulunurlar. Ya amaçlarına ulaşmak ya da cezalandırmak için. Bazen intihar girişimleri çok ciddi olabilir. Hatta ölümle sonuçlanabilir. Ancak bunlar impulsif girişimlerdir. Kişilik bozuklukları için bilişsel terapiler. Kişilik bozukluklarının psikoterapisi diğer psikopatolojilerin tedavisiyle kıyaslandığında daha yenidir. Son zamana kadar bu terapiden kasıt genellikle psikoanalitik psikoterapidir. 1985'lerden itibaren davranışsal ve bilişsel davranışsal yöntemler de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu konuda Milan'ın 1981 yazmış olduğu kitap sosyal davranışçı yaklaşıma odaklaşan bir örnek olarak gösterilmektedir. Önceleri psikoanalistlerin tepkisini çekmekle beraber ilk bilişsel davranışçı terapiler aslında yine de Adler, Harney, Sylvian, Frank gibi ekoanalizcilerin yaklaşımına bağlı içgörüsel terapilerdir. Bilişsel davranışçıların psikoanalistlerden farkı, davranışları belirleyen temeldeki yapının ne olduğuna ilişkin görüşlerindedir. Analistler davranışın temelini bilinçaltı güdüler olarak görürken, bilişsel terapistler bilişsel şemaları sorumlu tutmaktadırlar. Bilişsel davranışçı terapilerin bugün karşı karşıya olduğu en önemli soru, kişilik bozukluklarında ve kronik hastalarda nasıl bir yaklaşım izleneceğidir. Depresyon, anksiyete gibi semptomlara yönelik kısa süreli bilişsel davranışçı terapilerin bazı varsayımlarının kronik sorunlar ya da kişilik bozuklukları için gözden geçirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. İkinci eksen, hastaları olarak da tanımlanan kişilik bozukluklarının tedavisi için şemalar üzerinde çalışmak gerekir. Bu şemaların aktiften inaktife, geçirgenliği az olandan değişebilen duruma getirilmesi amaçlanır. Bilindiği gibi, kişilik bozukluklarının bilişsel davranışçı terapilerinde değiştirilmek istenen, kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar veren, kendisine pahalıya mal olan davranışlarının düşünme ve duygulanma biçimlerinin temelindeki bilişsel şemalardır. İnsanlar olayları yorumlamak için şemalarına, inanç sistemlerine başvurduklarından, yeni ve daha uyumlu şemalar geliştirmeden hiç kimse şemalarından kolaylıkla vazgeçemez. Kişilik bozukluklarıyla çalışan terapistin ve hastanın bu yerleşik şemaların kolaylıkla değişemeyeceğini, özellikle standart antidepresan ve anksiyete tedavilerinde, kabul etmeleri gerekmektedir. Hastalar temel ihtiyaçlarının işlevsel olmadığını kabullenseler bile, onlardan sadece istemekle kurtulamayacaklarını bilmelidirler. Hastanın kişilik yapısındaki değişmeleri sağlamak zor ve uzun bir süreçtir. Dramatik değişmeler daha az sıklıkla yaşanır. Bu nedenlerle kişilik bozukluklarında terapötik yaklaşım üç boyutlu olmalıdır. Sadece bilişsel bir yaklaşım yararlı olmaz. Hastanın sadece duygusal boşalımını sağlamak da yeterli değildir. Hastanın bilişsel çarpıtmalarını hemen yüzleyip değiştirmeye çalışmak yerine şemayı belirleyen ipuçları olarak değerlendirmek gerekir. Çarpıtmanın stili, içeriği, frekansı ve sonuçları önemlidir. Bunlara dikkat edilirse bazen görüşme ve anamnez alma sırasında bile kişinin temel şemalarını belirlemek mümkün olabilir. Kişilik bozukluklarının tedavisinde dikkate alınması gereken dört konu şunlardır. 1. Bu hastaların sorunları bebekliklerinden itibaren çevreyle etkileşimleri sırasında oluşturdukları şemalarına bağlı olarak geliştirdikleri, o dönemlerde ise yaramış, ancak yeni hayat tarzıyla uyuşmayan, işlevsel olmayan inançlarından ve stratejilerinden kaynaklanmaktadır. 2. Kişi tüm yaşamını bu inançları ve stratejileri doğrultusunda sürdürmüştür. Farklı duyuş, düşünüş, davranış tarzlarını denememiş, dolayısıyla öğrenememiştir. Bu nedenle alışmış olduğunun dışında davranmak, yeni ve bilinmeyen yaşantıya bağlı olarak anksiyete yaratır. Kişi bu anksiyeteyi yaşamamak için eski tarzını sürdürmeye çabalar. 3. Bu işlevsel olmayan inançların ve stratejilerin işlevlerinden biri, kişinin kendisine yönelik olumsuz şemalarının aktivasyonundan kaçınmasını sağlamaktır. 4. Kişinin kendisine yönelik olumsuz benlik şemalarından kaçınmasının bir yolu da bu şemaların kompensasyonu, telafisi için girişilen davranışlardır. Ancak bütün bunlar erken dönem şemaları, doğrultusunda davranmak, şemaları sürdürmek, şemaların aktivasyonundan kaçınmak ve bu şemaları telafi edici davranışlar içine girmek, kişinin başını derde sokan, temel mutsuzluğunun kaynağı olan davranışlardır. Kişilik bozukluğu olanların en temel çelişkisi, temeldeki benlik şemalarının ne olduğunu bilememek, bu yüzden de mutsuzluklarının kaynağı olan davranışlarından vazgeçememektir. EDŞ çocukluk döneminde oluşmuş, bireyin yaşamı boyunca üzerinde işlenmiş, pekiştirilmiş, olabildiğince yerleşik ve kalıcı düşünce örüntüleridir. Bunların çeşitli özellikleri vardır. 1. Erken dönem şemaları kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili koşulsuz inançlardır. Birkaç kez yaşanmış deneyimlere bağlı ancak daha sonra geçerli hiç sınanmamış doğrulardır. Temeldeki işlevsel olmayan tutumlarla aralarındaki farklılık şudur. İşlevsel olmayan tutumlarda bir koşul vardır. Örneğin, eğer yeterince mükemmel olursam, eğer insanları her zaman için memnun edebilirsem, eğer sevilirsem, o zaman değerli biri sayılırım. Şemalarda ise bir koşul söz konusu değildir. Bu yüzden daha katıdırlar. Örneğin, ne yaparsam yapayım sevilemem, yetersizim, çirkinim, yalnız kalacağım, cezalandırılacağım. 2. Bu şemalar kendi kendini tekrarlayıcıdır. Bu yüzden de değişmeye büyük direnç gösterirler. Çok erken dönemlerde geliştikleri için kişinin kendilik kavramının özünü oluştururlar. Birey için tanıdık ve rahattırlar. Geçerliği test edildiği zaman ise geçerliğinin korunabilmesi için gelen veriler çarpıtılabilir. Kendini gerçekleştiren kehanetler aracılığıyla şemalar sürdürülür. 3. Şemalar tanımları gereği bir açıdan uyumsuzdur. Çünkü şema sonuçta gerçeğin kendisi değil, deneyimlere bağlı bir prototipidir. Kişilik bozukluklarının temelindeki erken dönem şemaları ise özellikle uyumsuzdur. Çünkü kişi bir bakıma yetişkinlikteki dünyasına hala daha kendi çocukluğunun dar çerçeveli gözlükleriyle bakmaktadır. Bu nedenle depresyon, panik, yalnızlık, yıkıcı ilişkiler, yetersiz performans, alkol ve ilaç bağımlılığı, aşırı yemek yeme ya da ülser, uykusuzluk gibi psikosomatik sorunlara yol açarlar. 4. EDŞ genellikle çevrede o şema ile ilgili bazı olaylar geliştiğinde aktive olurlar. Örneğin yetersizlik, başarısızlık şeması olan birine zor bir iş verildiğinde "ben bunu başaramam, herkesi kendime güldüreceğim" gibi düşüncelerle bu şeması aktive olur. Aktive olan şemasının diğerleri tarafından da fark edileceği olasılığı anksiyete duygusuna yol açar. 5. EDŞ'ler işlevsel olmayan tutumlara kıyasla daha yoğun duygularla ilişkilidirler. Örneğin terapi sırasında kişi işlevsel olmayan inancının "mutlu olmam için herkes tarafından onaylanmam gerekir" olduğunu öğrendiğinde çok yoğun bir anksiyete yaşamayabilir. Oysaki şemasının eksiklik, yetersizlik, sevilemezlik olduğunu öğrendiğinde yoğun duygular yaşar. 6. EDŞ genellikle ebeveynler ve yaşıtlarla yaşamın ilk dönemlerindeki etkileşimler sırasında yaşanan, işlevsel olmayan deneyimler sonucu oluşmuştur. Vakaların kavramlaştırılması. Kişilik bozukluğu olan kişinin uyumsuz davranışlarını anlamak için her hastanın kendine özgü kavramlaştırılması gerekir. Bu nedenle terapistin mümkün olan en kısa zamanda, mümkünse değerlendirme aşamasında, vakayı formüle etmesi gerekir. Yeni veriler geldikçe buna göre eski formülasyonda düzenlemeler yapılır. Bu formülasyonun hasta ile paylaşılması, verilerin toplanmasında yardımcı olabilir. Bunu yaparken bazı çizimlerin, kartların kullanılması yardımcı olabilir. Hasta bu çizimleri ve kartları yanında taşıyabilir. Vaka kavramlaştırılması yapılırken özellikle iki boyutta bilgi alınmalıdır. Hastanın kendine bakışı, kendine koyduğu kurallar, diğerlerine bakışı, diğerlerine koyduğu kurallar. Şemaların belirlenmesi. Terapist elindeki verilere dayanarak hastanın kendisiyle, diğerleriyle ve çevresiyle ilgili standart formüllerini, kurallarını saptamaya çalışır. Bu kavramlaştırmanın ne kadar geçerli olduğunu hasta ile birlikte araştırır. Bunu yaparken hastanın çeşitli zamanlarda söylediği cümleleri birleştirir. Örneğin çeşitli zamanlarda söylemiş olduğu, biletçiye yanlış para vererek kendimi rezil ettim. Üniversiteyi nasıl bitiririm bilemiyorum. Her şeyi berbat ediyorum cümleleri hastaya hatırlatılarak bütün bunların altında yatan temel kuralın, herkes tarafından sevilmek ve beğenilmek benim için çok önemlidir, olup olmadığı sorulabilir. Bunlarla ilgili çıkarımlarının da, eğer beğenilip sevilmezsem değersiz biri sayılırım. Buna da dayanamam. Durum bu şekilde dayanılmaz hale gelince kaçmalıyım. Bu kaçış gerektiğinde intihar da olabilir. Olup olmadığı sorulabilir. Terapist-hasta ilişkisinin önemi. İşbirliği. Akut semptomatik sorunlara kıyasla kişilik bozukluklarında terapist ve hasta arasındaki güven dolu ilişki daha önemlidir. Akut sorunlarda hasta için önemli olan sıkıntısının azaltılması olduğundan sadece sıkıntı azalmasına bağlı olarak hasta terapistin dediklerini yapabilir. Kişilik bozukluklarında ise değişme çok yavaş olduğundan hastayı işbirliğine güdüleyecek çok az şey vardır. Hastanın terapiye geliş nedeniyle ilgili sıkıntılarına bağlı akut faz geçtiğinde hastanın ev ödevleriyle ve bunun gibi işlerle ilgili motivasyonu da düşer. Kişilik bozukluğu sorununun kendisi de bu işlemin yapılmasını engelleyen bir faktördür. Örneğin ev ödevleri söz konusu olduğunda kaçıngan kişilik, düşüncelerimi yazmak çok acı verir. Narsist, ben bu şeyleri yapacak biri değilim. Paranoid, yazdıklarım bana karşı kullanılabilir şeklinde yorumlarıyla ev ödevlerini yapmaktan kaçınabilirler. Terapist bu tür dirençleri üzerinde çalışılacak malzeme olarak görmelidir. Yönlendirerek buldurmak. Bilişsel davranışçı terapi bir parça da hastayla birlikte çıkılan bir serüven ruhu taşımalıdır. Hastanın inançlarının, travmatik olaylara verdiği anlamların bulunması, anlaşılması ve imajinasyon teknikleriyle yaşanması sırasında kendisine bir tür keşfetme keyfi yaşatılmasında formülasyonları çeşitlendirerek benzetmeler, fıkralar, şakalar yoluyla yaklaşılmasında yarar vardır. Transferans tepkilerinin kullanılması. Terapist kendisine yönelik olumsuz duyguların ortaya çıkmasına izin vermeli ama bunları provoke etmemelidir. Terapi sırasındaki kızgınlık, hayal kırıklığı ve engellenmişlik duygularına dikkat etmelidir. Terapiste yönelik bu tepkiler hastanın özel dünyasına açılan kapılardır. Sorulduğunda hasta genellikle "Bir şey yok, önemli değil." diye cevap verir. Bu durumlarda terapistin ısrarlı davranması gerekir. Terapi sırasında oluşan duygular mutlaka araştırılmalıdır. Bunlara yönelik işaretler, sözel olmayan davranışta ani değişmeler, cümlelerin ortasındaki duraklamalar, ifadede ani değişmeler, yumrukların sıkılması, omuzların düşmesi, aniden bir başka konuya geçmek, bakışların kaçırılması gibi davranışlardır. Kişilik bozukluklarıyla uğraşırken terapistin yargılayıcı olmaması çok önemlidir. Bir tanıya varıldıktan sonra artık terapistin etiket koymaktan kaçınmasında yarar vardır. Terapistler her etiketin hastaya yönelik kendilerinin geliştirdiği bir şema olduğunu ve tüm şemalar gibi onların da davranışlarını etkileyebileceğini, bazı verileri çarpıtmalarına yol açabileceğini unutmamalıdırlar. Özellikle narsist, kompulsif bağımlı gibi etiketlerden uzak durulmalıdır. Bu nedenlerle son yıllarda artık tanı çerçevesinde değil, hastanın inançları, duyarlılıkları ve verdiği anlamlar çerçevesinde çalışılmaktadır. Terapist kendini hastanın yerine koymaya çalışmalı, dünyayı aynı duyarlılıklarla, çaresizlikle ve incinebilirlikle algılamaya çalışmalıdır. Aynı anda da objektifliği yitirmemek için tetikli olmalıdır. Terapötik ilişkiyi kurmak. Kişilik bozukluklarının tedavisinde daha sıcak ve yakın bir terapötik ilişki kurulmalıdır. Akut sorunlarda terapist daha çok hastaya acı veren semptomları ortadan kaldıracak bilgilere sahip olan bir otorite figürü gibidir. Kişilik bozuklukları ile çalışırken bu rolü değişir. Daha çok bir arkadaş, bir danışman, sevecen bir yol gösterici durumundadır. Terapi sırasındaki işlemin çoğu kendi hayatından ilgili örnekler bulup göstermektir. Yakın kişiler arası iletişim, etkileşimde yeniden eğitim, özellikle borderline kişilik bozukluğu olanlarda çok önemlidir. Hasta çok ileri gider de kendi kişiliğini tümüyle yok edip terapistin kişiliğini benimsemeye kalkarsa terapist bunun üzerinde de çalışmalıdır. İşbirliği sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar arasından bazıları işbirliğine girmekte zorluklar, geç gelmeler, randevuya gelmemeler gibi doğrudan açık davranışlar ya da seanslarda bazı önemli konuları atlamak gibi dolaylı davranışlardır. İşbirliğine direncin çeşitli nedenleri arasında terapiste duyulan güvensizlik, kendinden utanma, kendinin ve diğerlerinin aşağılanması sayılabilir. İşbirliğine gösterilen direncin olası nedenleri. Hastanın işbirliği kurma konusundaki becerilerinin yetersizliği. Kişilik bozukluğu genellikle akademik ve entelektüel becerileri olan ama hayat pratiğinde, insanlar arası ilişkilerde yeterince becerileri olmayan insanlardır. Terapistin bu hastalarla işbirliği kurma konusundaki becerilerinin yetersizliği. Terapistler genellikle belli bir insan grubuyla, belli bir yaş grubuyla sınırlı deneyim sahibi olabilirler. Bu tür hastalarla çalışmamış olabilir. Ayrıca sorunun ciddiyet derecesi de terapistin yetersiz kalmasına yol açabilir. Çevresel stresler. Hastanın hayatındaki bazı koşullar, insanlar değişmesine izin vermeyebilir ya da işlevsel olmayan davranışlarını pekiştirebilirler. Kişinin hayatındaki önemli kişiler, o güne kadar oluşmuş dengenin bozulmasından rahatsız olabilirler. Hastanın terapinin başarısız olacağına ilişkin ön yargıları. Bunu önlemek için daha başlangıçta hastanın değişme beklentisinin ne olduğu sorulmalı ve gerçekçi bir beklentinin oluşması sağlanmalıdır. Bunun ya hep ya hiç türünde değil, dereceli bir değişme olacağı anlatılmalıdır. Hastanın kendi değişmesiyle diğerleri üzerinde yaratacağı olumsuz etkiye ilişkin beklentileri. Hastanın değişme konusundaki korkularının bir kısmı bilinmeyene yönelik doğal korkulardır. Diğer kısmı ise kişilik bozukluğunun bir uzantısı olan bilinmeyen melektense bilinen şeytana sığınırım sendromuna bağlıdır. Bu davranışı da kendisine yeri geldiğinde uygun bir şekilde gösterilmeli, onun için nelere mal olduğu buldurulmalıdır. Hastanın ve terapistin işlevsel olmayan inançlarının birbiri içine girmesi ve birbirini pekiştirmesi. Terapist de bir insan olduğuna göre onun da kendisine, diğerlerine ve çevresine yönelik şemaları, işlevsel olmayan tutumları olabileceği unutulmamalıdır. Bazen hastanın inançları ile terapistinkiler birbirine karşıt olabileceği gibi bazen de birbirini besleyip pekiştirebilirler. Hastanın terapi modeliyle yeterince tanışık olmaması. Hastalar terapide kendilerinden beklenenin ne olduğunu anlayamayabilirler. Terapist terapi modelini ve terminolojisini iyice tanıtmalı, hastaya verdiği kitapları hastanın okuyacağını ya da okusa bile anlayacağını varsaymamalıdır. İkincil kazançları. Hastanın süre gelen işlevsel olmayan tutumlarının neden sürdüğü, ikincil kazançlarının neler olabileceği araştırılmalıdır. Müdahalelerdeki yanlış zamanlamalar. Bu tür hastaların motivasyonları genellikle yetersizdir. Terapiye başkaları yönlendirmiştir. Sorunlarının nedenini dışsal faktörlerde görmektedirler. Bu nedenle terapistin müdahalelerindeki zamanlamalar çok önemlidir. Hastanın katılığı. Bazı kişilik bozukluklarında hastalar daha katıdır. Özellikle obsesif, kompulsif ve paranoid kişilik bozukluklarında hastanın impüls kontrolü zayıf olabilir. Terapinin amaçları hastaya ya da terapiste bağlı olarak gerçek dışı olabilir. Terapinin amaçları iyi belirlenmemiş ve hastaya aktarılmamış olabilir. Terapinin amaçları belirsiz ya da çok soyut olabilir. Terapist bu amaçları operasyonel olarak tanımlamalı ve üzerinde çalışılabilecek hale getirmelidir. Terapist ve hasta arasında amaçlara yönelik bir anlaşmaya varılmamış olabilir. Terapide ilerleme azlığı yüzünden terapist ya da hasta motivasyonunu yitirebilir. Bu yüzden terapiye başlarken bir anlaşma planı, kontrat, yapıp hastanın da bunu imzalamasını istemek iyi olabilir. Ancak bu kontrat sadece amaçlarla ilgili olmalı. Terapinin diğer kuralları kontrata koyulmamalıdır. Kişilik bozukluğu olanların temel sorunlarından biri de kendi kuralları ile başkalarının kurallarındaki uyuşmazlıklar olduğu için daha az yapılandırılmış bir terapi ortamında bu uyuşmazlıkların ortaya çıkması kolaylaştırılmalıdır. Terapiye gelmeye bağlı olarak hastanın yaşadığı statü kaybı ve benlik saygısını yitirdiğini düşünmesi. Hastalar sırf hasta olarak görülmekten kaçındıkları için bu direnci yaşayabilirler. Özel konular. kişilik bozukluklarının bilişsel terapi sırasında kullanılacak strateji ve teknikleri belirlerken aşağıdaki değişkenlerin etkileşimine dikkat etmek gerekir. Hastanın sorununun özel niteliği. Hastanın kendi bireysel farklılıkları. Sorunun dışındaki. Terapideki aşama. Terapist hangi tekniği kullanacağı ile ilgili olarak kendi sağduyusuna güvenmeli, bazen de deneme, yanılma yoluna gitmelidir. Tekniklerin en etkili biçimde kullanılması, vakanın açık ve seçik kavramlaştırılmış olmasına ve iyi bir terapötik ilişkinin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bütün bunların yanında, terapistin kendi sanatı da önemli bir etkendir. Terapi sanatı, şakaların, atasözlerinin, benzetmelerin, fıkraların, terapistin kendi deneyimlerinin ve standart bilişsel davranışçı tekniklerin etkili bir bileşim içinde kullanılmasını içerir. Becerikli bir terapist, duygusal yükü ağır bir malzemeyi ne zaman ortaya çıkaracağını, ne zaman geri çekebileceğini ve ne zaman yüzleyeceğini bilir. Monotonluğa giderken heyecanlandırmayı, kızgınlığı dırıltmayı bilir. Sözcüklerini, ifade biçimini ona göre değiştirir. Seanslardaki esneklik önemlidir. Kullanılan teknikler bilişsel ve davranışsal olarak ayrıştırılabilir. Ancak hiçbir teknik için saf olarak bilişseldir ya da saf olarak davranışsaldır denemez. Bilişsel stratejiler ve teknikler. Kişilik bozukluklarının tedavisinde en etkili araçlar yaşantısal tekniklerdir. Çocukluk deneyimlerini yeniden yaşama, imajinasyon gibi. Bilişsel değişmenin bir miktar duygusal yaşantıya dayalı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Amaç eski şemaları zayıflatıp yeni şemalar oluşturmak ve onları güçlendirmektir. Yönlendirerek bulmak. Hastaya kendi şemalarının işlevsel olmayan yorumlama örüntülerini fark ettirmek, kişinin kendine özgü yorumlarını araştırmak, bilişsel çarpıtmalarını buldurup isimlendirmek. İşbirlikçi deneyimcilik. Hastanın inançlarının, beklentilerinin, yorumlarının geçerliliğini ve güvenirliğini araştırmak. Diğer insanların davranışlarını nasıl açıklayabileceğini incelemek. Uçta kalan yorumları yeniden söze döküp, tercüme edip, tipik iki kutupta düşünme biçimini göstermek. Olaylara ve davranışlara yeni atıflarda bulunmak. Kasıtlı abartma. İkincil kazançlar ve birincil kazançları açıklamak için belli inanç ve davranışları sürdürmenin ya da değişmenin avantajlarını, dezavantajlarını araştırmak. Felaket tellallığı yapmak yerine daha gerçekçi düşünmesine yardımcı olmak. Bilişsel yöntemler. Otomatik düşüncelerini bulmaya çalışmak, otomatik düşünceyi çıkaramazsa o duyguya yol açan olayı olabildiğince canlı olarak hayal etmesini istemek. O olaya verdiği anlamı ortaya çıkarmak. Anlamlarla birlikte ortaya çıkan, kendini gerçekleştiren kehanet olgusundan söz etmek, kısır döngülerini göstermek. Aşağı doğru ok tekniği. Hastanın her getirdiği gerekçeye, peki bunun senin için anlamı ne sorusu sorulur. Genellikle esas şemaya yaklaştıkça hastanın duygu durumu değişir, anksiyetesi artar. Bu noktada temel ihtiyaçlar ortaya çıkarılabilir ve bunların daha gerçekçi, daha mantıklı düşüncelerle değiştirilmesi yolunda çalışılır. Şemaları yüzlemek. Tanı etiketleri kullanmak yerine hastanın kişiler arası stili operasyonel tanımlara dönüştürülebilir. Örneğin, şizoid stil, çok bireysel, diğerlerine hiç bağımlı olmayan. Bağımlı stil, diğerlerine bağımlı olan, sosyal biri olmaya fazla önem veren. Şeklinde, yargılayıcılıktan uzak şeklinde yorumlanabilir. Hastaların işlevsel olmayan şemaları, çocukluklarında yaşadıkları deneyimlere, bu işlevsel olmayan davranışların pekiştirilmiş olmasına, şemaların kendi kendilerini sürdürme eğilimine bağlıdır. Yeni şemalar oluşturmak, eski ve işe yaramayanları ortadan kaldırmak için çeşitli teknikler vardır. Günlük tutmak bunlardan biridir. Hasta kendisiyle ilgili inançlarının tersini gösteren gündelik yaşantılarının bir kaydını tutar. İş hayatı, sosyal hayat, ebeveynlik rolü, eşlik rolü, yalnızken gibi başlıklar altında. Bu günlüklerin bazı türleri vardır.